Ayrım 12, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 195. Danıştay lehime karar veriyor. O günlerde Danıştay'dan benim karar çıktı. Tashihi karar istediğimiz kabul edilmişti. Çok az görülen bir işti bu. Zor inandım, müthiş sevindim. 2 yıl açıkta kaldıktan sonra nihayet mesleğime dönebilecektim. Dünyalar benim olmuştu. Ama bakanlık uygulayacak mıydı bakalım? Devrin iktidarı bunu da yapıyordu. Bazı Danıştay kararlarını uygulamıyordu. Günün tartışma konularından birisi de buydu. Bakanlığa birkaç kez gittim geldim. Bakanla görüşmenin olanağı yoktu. Genel müdürle uzun bekleyişlerden sonra bir kez görüşebildim. Yapacağız. Elimde bakanla konuşacağım dedi. Ankara'ya verilmemi, çoluk çocuğumun burada olduğunu, 966'dan beri birinci sırada beklediğimi söyleyecek oldum. Hele önce ataman yapılsın dedi. 2 ay sürümcemede kaldı. Bakanlığın kapısı, merdivenler, o beklemeler. Çok sıkıyordu beni. Şu atanma işim yapılsın, bir daha gelmem buralara diyordum içimden. Oysa ileride her gün gelmek varmış, onu da anlatacağım. Tekrar dilekçe verdim. Genel müdüre tel çektim. Derken ev adresime bir atama kararnamesi geldi. Amasya Lisesi müzik öğretmenliğine verilmiştim. Bir anlamda sürgündü bu. Bir anlamda da Danıştay kararı uygulanıyor, eski görev yerime veriliyordum. Ama neden eski okuluma değil de liseye? Gidip görüşeyim dedim. Tayin şubesi müdürü, öğretmen okulunda müzik öğretmeni var. Onun için liseye verilmiş olmalısın dedi. Ama ben Ankara'da birinci sıradayım. Danıştay kararı eski görev yerine döndürülmemi öngörüyor. Gider başlarsanız tekrar dilekçe verirsiniz. Ankara'ya da alırız dedi. Çıktım bakanlıktan. Düşündüm. Aslında kısa bir süre Amasya'ya gitmem iyi de olacaktı. Orada hakkımda yapılan dedikoduları silmeliydim. Dosta düşmana karşı suçsuzluğumu kanıtlamalıydım. Karım da git dedi. Biz burada iyiyiz. Çocukları ben idare ederim. Çok çok bir ders yılı. Ne olacak? Gittim Amasya'ya. Fakat hava ne kadar değişmişti. Hele lise. İnanılır gibi değildi. Öğretmenler açıkça iki kampa ayrılmıştı. Milliyetçi öğretmenler, Türkiye Öğretim Sendikalı öğretmenlere selam vermiyorlardı. Her an bir kavga kopabilirdi. Öyle gergindi ortam. Öğretmen odasında ayrı köşelerde oturuyorlardı. Ters ters bakıyorlardı birbirlerine. Bayan öğretmenler ise daha başka bir gruptular. Onlar da ayrı bir köşeye çekilmişlerdi. Her gün küme birbirine küstü sanki. Ben nasıl çalışacaktım burada? Kendilerine milliyetçi diyen öğretmenlerin hiçbirisi bana hoş geldin demedi. Aralarında eskiden tanıdıklarım, arkadaşlık yaptığımız kişiler de vardı. Benim oraya verilmem hiç hoşlarına gitmemişti. Türkiye Öğretmenler Sendikalı arkadaşlar ise tam tersi sevgiyle karşıladılar. Aman ne iyi, geçmiş olsun, hak yerini buldu deyip kucakladılar. Halktan tanıyanlar yolda çarşıda çevirip, geçmiş olsun hocam, çok sevindik, senin için neler söylenmedi, yalan olduğunu biliyorduk. Şimdi de konuşsunlar bakalım, deyip duygularını iletiyorlardı. Ama görmezden gelenler, yan yan bakanlar da oluyordu. Farkındaydım. Lisenin yeni müdürü ise, doğrusu hiç görmediğim, öğretmen toplumunda rastlamadığım bir tipti. Hacı müdür diyorlardı. Hacca gitmişti. Sonradan çoğaldı gerçi ama o tarihte Türkiye'de tekti belki. Bekar olduğu için okulda bir odaya yerleşmişti. Amasya'nın Hacı Hoca takımı her gün odasındaydı. Boyuna namaz kıldığı için pantolonun dizleri çıkıyordu hep. Yanına varınca hacı yağı kokuyordu. Benim oraya verilmeme hiç memnun olmadı. Hep kuşkulu karşıladı beni. Okul zaten kav çakmak haline gelmişti. Benim tutuşturabileceğimi sanıyordu. Nasıl çalışacaktım burada? Çok tedbirli, dikkatli davranacaktım elbet. Müdür hep küçük sınıflarda ders verirdi bana. Orta 1, 2, 3 lise sınıfları ile karşı karşıya gelmemi istemiyordu. Aldırmadım. Bir bakıma daha iyiydi benim için. Öğrenciyi baştan alır yetiştirirdim. Üst sınıfların benim dersim açısından çok zayıf olduklarını daha önceden biliyordum. Bir otele yerleştim. Lokantada yiyip içecektim. Bana pahalıya mal olacaktı ama zorunluydum. Böylece 1,5 yıl sürecek olan yeni bekarlık yaşantım başladı. Bakanlık görevime döndürmüştü sözüm ona. Ama yeni bir cezaydı bu. Çekecektim. İnsanoğlu inançları uğruna nelere katlanmıştır? Benimki fazla bir şey değildi. Karımla çocuklarımla sık sık haberleştik. Her hafta 2 mektup ben onlara yazdım, 2 mektup ben onlardan aldım. En çok küçük oğlumu özlüyordum. Henüz okula gitmiyordu. Abisi, ablası, annesi okullarına gidince o anneannesiyle evde kalacaktı. Evimiz de ana cadde kıyısındaydı. Yola çıkıverir, bir kaza yapıverir diye korkuyordum. Her mektubumda sakın yola çıkma diye tembih ederdim. Okuldaki derslerim bitince otel odasına kapanıp elimdeki romanı bitirmeye çalışıyordum. Sonra o roman Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildi. Üstelik Amasya çevresinde geçen bir konuydu. İlgiyle okunuyordu. Kimi çevrelerde de o oranda tepkiler uyandırıyor, arkamdan ileri geri söyleniyorlardı. Şimdi düşünüyorum da çok tehlikeli bir ortamda çalıştığımı anlıyorum. Gerçi o zaman da ayrımındaydım. Milliyetçi Öğretmenler Derneği'nin bir bildirisini anımsıyorum. Ey veliler, çocuklarınızın kimlerin okuttuğunu biliyor musunuz? Sicilli komünist bir öğretmen atandı listeye. Buna razı olmayın. Çocuklarınızın zehirlenmesine razı olmayın. Biz milliyetçi öğretmenler, komünist öğretmenlerin saçtığı zehri silmeye çalışıyoruz. Temiz yurt çocuklarını milliyetçi ve maneviyatçı duygularla yetiştirmeye çalışıyoruz ve buna benzer. Amasya halkına dağıtıyorlardı bu bildirileri. Türkiye Öğretmenler Sendikası ve bizleri hemen her gün böyle suçluyorlardı. Lise müdürü, Milli Eğitim müdürü biliyordu bunu. Belki kendileri hazırlıyorlardı, kim bilir. Fakat görmüş geçirmiş, deneyim sahibi Amasya halkı tınmıyordu böyle kışkırtmalara. Benim bir şansım şu oldu. Daha önce aynı kentin başka bir okulunda 6 yıl görev yapmıştım. Kulaktan kulağa gidiyordu elbet. Öğrencilerimiz anlatıyorlardı. Başarılı bir öğretmen olduğumu, öğrencilerimce sevildiğimi biliyorlardı. 4 yıl kiracı olarak evlerinde oturduğumuz AP'li bir yurttaşımızdı. Aynı evin üst katında kendileri otururdu. Yakın bir komşuluk yapmıştık. Arada beni yemeğe çağırırdı. Oturur, rakı içerdik. Hoca, senin için söylenenleri biliyorum dedi bir gün. Daha önce de evinden çıkar falan dediler bana. Kovdum hepsini. Seni de, aileni de tanıyorum. İyi insanlarsınız. Biz öyle her söylenene kulak asmayız. Buydu işte Amasya halkı. Dışarıdan kışkırtmalara kulak veren de oluyordu elbet ama çoğunluk sessizdi. Bilge bir tutum içindeydiler. Gene de bizim arkadaşlar, aman abi dikkatli ol, yalnız gezme falan diye uyarıyorlardı. Hatta çok sonra duydum. Bizim eski öğrenciler, genç arkadaşlar beni gizlice kovuştururlarmış. Akşamları lokantada yemeğimi yedikten sonra otelime giderken arkamdan gözetlerlermiş. Küçük bir çakım vardı. Zarf açmak için kullanırdım. Akşam karanlıkta otele dönerken onu paltomun cebinde elimde tutardım. Hani bir köşe başında ansızın saldıran olursa onu kullanırım, hiç değilse bir çizik açarım, kimin yaptığı belli olur diye düşünüyordum. Çünkü ülkenin dört bir yanında sık sık böyle olaylar geçiyordu. Can güvenliğimiz kalmamıştı. Fakat tüm kışkırtmalara karşın Amasya'da bana böyle bir saldırı yapılmadı. Gene olabildiğince iyi çalıştım. Dikkatli davrandım. Akşamüstü dersten çıkar, lokalde çayımı içer, gazeteleri okur, lokantada yemeğimi yer, sonra oteldeki odama kapanır, okumayı, yazmayı sürdürürdüm. Yaşım 40'ı aşmıştı. Çoluk çocuktan ayrı garip bir yaşamdı benimki. Ama bunu da geçeceğini biliyordum. Sabırlı olmalıydım. Amasya'nın o uzun kış akşamlarını unutamam. Saat 7'ye doğru herkes evine dağılır, lokal boşalırdı. Tek başıma kalırdım. Geniş bir salondu. Pencereden pencereye dolaşırdım. Karşıda Amasya'nın kayalık dağları. Bu dağları birkaç kez düşümde gördüm. Ürperti veren bir etkisi vardır üstümde. Pencerenin önünde dikilir, uzun uzun bakardım. Geride çaycı Halit uzaktan beni izlerdi. Oynamaz, kimseyle fazla konuşmaz, yalnızca gazete okur, her gün de buraya gelir, bir garip adam diye düşünüyor olmalıydı. Sel ağzına yakın, iç sokakta küçük bir lokanta vardı. Çiçek lokantası. Yemeğimi orada yerdim. Alaturka birkaç plağını her akşam dinleye dinleye ezberlemiştim artık. Şimdi televizyonda, radyoda o şarkıları ne zaman duysam beni o küçük lokantaya götürür. Neredeyse sevmiştim o şarkıları. Yemeğimi çok kez yalnız yerdim. Bazen de Defterdar Hüseyin Bey'le. O da benim gibi yalnızdı Amasya'da. Çoluk çocuğu Ankara'da otururdu. Bir haksızlığa uğramış, Amasya'ya sürülmüştü. İyi okumuş, ak saçlı, olgun bir insandı. Maaşı dolgun olduğu halde şehir kulübüne gitmezdi. Sevmiyordu oranın havasını. Gelir bu küçük lokantada yerdi. Sonradan dostluğu ilerlettik. Bizden yaşlı, gün görmüş biriydi. Onun için kendisine abi derdik. Ülkenin düşürüldüğü durumdan da o da çok rahatsızdı. O günlerde Amasya'nın varsıl tüccarlarından biriyle vergi konusunda düştüğü anlaşmazlığı anlattı bir gün. Adam rüşvet teklif etmiş. He dese yapamayacağı şey yokmuş. Konmuş odasından. Hiç bilmezdim o konuları. Meğer ne dolaplar döndürülürmüş. Defterdar Hüseyin abi basmış buna cezayı. Ama tüccar da Ankara'ya gidip eski bir bakanı mali müşavir tutmuş ve yukarıdan düzelttirmiş işini. Böyle işte dedi. Biz namuslu memurlar devleti kurtarmaya çalışırız. Bu namussuz takım da batırmaya çalışır. Ne çok anıları vardı bu konularda. Ne çok savaşımlar vermişti. Çıkardık lokantadan, kol kola yürürdük ıssız Amasya sokaklarında. İkimiz de dertli, ikimiz de dolu. Ah çok isterdim Amasya'nın romanını yazmayı. Kaç kez başlayıp bıraktım. Kaya gibi engeller vardı önümde. Ama hala içimdedir. Bazen öğretmen arkadaşlar yemeğe çağırırlardı. Hepsi de kira evlerinde, az maaşlı, çoluk çocuk maddi zorluk içinde. Gitmek istemezdim. Israr ederlerdi. Pek de yalnız değildim hani. Bütün zorluk okulun yönetiminden geliyordu. Bana ve arkadaşlara olmadık haksızlıklar yapılıyordu. Buna pek aldırmıyordum ama genç arkadaşlar sinirleniyorlardı. Onları yetiştirmeye çalışırdım. Gene de onları ben kışkırtıyormuşum gibi bir hava estirilirdi. Okul müdürü, hacı müdür, benden çok rahatsızdı. Bir iki kez gidip konuştum. Hepimiz insanız, meslektaşız şurada, dedim. Bu kadar ayırmayın bizi. Yönetici tarafsız olmalı. Her konuda bize haksızlık ediliyor. Ben katlanırım ama bazı arkadaşlar tedirgin oluyorlar. Kimseye haksızlık yapılmıyor, dedi. Herkes ektiğini biçer. Peşin yargılar içindeydi. Bir de sanıyorum çok etki altında kalabilen biriydi. Hepsi de Milliyetçi Öğretmenler Derneği'ni kayıtlı yardımcıları bunu istedikleri gibi yönetiyorlardı. O günlerde Amasya'da yeni bir ortaokul açıldı. İstasyondan daha da uzakta, Amasya'nın dışında yeni bir okul. Baktık, beni ve öbür Türkiye Öğretmenler Sendikası üyesi arkadaşları orada görevlendirdiler. Maaşımızı liseden alacaktık ama haftanın 4 günü, 5 günü orada ders okutacaktık. Sadece bir gün lisede dersim vardı. İyi dedik, ne yapalım? İsterlerse bir kasabaya da gönderebilirler. Yönetimin tavrı ortada. Fakat zor oluyordu. Yağmurda yaşta her gün 3 kilometre yolu gidip geliyorduk. İçlerinde en yaşlıları da bendim. Genç arkadaşlar söyleniyorlardı. Hadi biz neysek, ne? Seni nasıl gönderirler? Utanmazlık bu. Yanıtlıyordum. Asıl milliyetçi öğretmenler biziz arkadaşlar. Buradaki öğrenciler de bizim milletimizin çocukları. Onları biz okutacağız. Öğlenleri orada yiyecek bir şey bulamıyorduk. Sabahları da zaten yetişelim diye doğru dürüst kahvaltı yapmadan koşturuyorduk. Akşama değin yarı aç, yarı tok derslere giriyorduk. Bu öğretmenlik mesleği insanda sağlam sinir ister. Her tür insan yavrusuyla uğraşıyorsun. Haylazı var, şımarığı var, tembeli var. O günlerde ilk kez midemde ağrılar duymaya başladım. Sonra anlaşıldı. Bir adı da öğretmen hastalığı olan ülsel ağrısıydı bunlar. Eh, başa gelen çekilir. Bir azalarak, bir çoğalarak hala da çekiyorum. Ne onduruyor, ne öldürüyor. Boykot. Ondan 1-2 ay önceydi sanıyorum. Türkiye'de 4 gün süren bir öğretmenler boykotu yapıldı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın düzenlediği bu boykot, eğitim tarihimizin en önemli iş bırakma olayıydı. Beklenmeyen riskleri vardı elbet. Karar verildiği gün Ankara'daydım. Yasalara uygun değildi. Epey tartışıldı. Özellikle taşra örgütünde genel merkeze büyük baskılar geliyordu. Bıçak yemeğe dayanmıştı. Sonucu ne olursa olsun boykot yapılmalıydı. Aradan 20 yıla yakın süre geçti. Ayrıntıları şimdi tam anımsayamam ama genel hava şuydu ki, Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın başvurduğu tüm uyarılara karşın milli eğitim politikası yozlaştırılmaktadır. Öğretmenlere yasal olmayan baskılar sürdürülmektedir. Tüm kamuoyunun ilgisini bu konulara çevirmek için boykot yapılmalıdır. Başka çare kalmamıştır. Bu uğurda her türlü riskleri göze almak zorundayız. Karar tellerle basın yoluyla tüm yurda yayıldı. Her olayda olduğu gibi bunda da iktidar ve muhalefet karşı karşıya geldi. İki tarafı da destekleyen demeçler verildi. Özellikle boykot tarihinden bir gün önce dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği demeç çok keskindi. Boykot yapacak öğretmenlere gözdağı olabilecek ne varsa hepsini söyledi. Yasaktır, asarız, keseriz. Sayıp döktü. Amasya'da lokalde bir küme arkadaş birlikte radyodan dinledik. Bir sessizlik oldu. Ne yapmalıydık? Vaz mı geçseydik? Peki, Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Merkezi buna karşı ne diyecekti? Onu anlama olanağı da yoktu şimdi. Telefon açtık, meşguldü. Gece 11'e doğru bağlantı kurabildik. Hayır, boykot yapılacaktı. Yurdun her köşesinde büyük bir öğretmen kitlesi boykota katılacaktı. Kesinlikle caymak yoktu. Oradaki arkadaşlar bulunmayanlara iletmek için kente yayıldılar. İlçelere de telefon edilip haber bildirildi. Ertesi gün için son derece heyecanlıydık. Ne olacaktı bakalım? Sabah erkenden liseden 7-8 arkadaş Türkiye Öğretmenler Sendikası şubesine geldik. Öğretmen okulundan öbür okullardan başka arkadaşlar da geldi. 30-40 kişi olduk. Milli Eğitim Dairesi'nin cipi, öbür resmi taşıtlar sokaklarda dört dönüyorlarmış. Okulları dolaşıyorlarmış. Vali boykota katılanların hepsini açığa alırım demiş. Haberleri anında duyuyorduk. O boykot olayı Türkiye'de ne çok gerçeği ortaya çıkardı, ne çok şeyi öğrendik. Hiç unutulmaz. Yargıçlardan birisi lokale uğradı. Şöyle baktı duruma. Herkesin yanında söylemek istemedi belli ki. Beni bir kıyıya çekti. Korkmayın dedi. Siz bu işte haklısınız. Dava açılır da önüme gelirseniz beraat ettiririm. Arkadaşlarım da bu kanıdalar. Ama kimseye söylemeyin bunu. Gerçekten de sonradan dava açıldı ve biz Amasya'daki boykotçu öğretmenler beraat ettik. Bir iki arkadaşa söyledim sadece. Daha bir coşkulandık. Sağa sola telefonlar ettik. İlçelerin durumu da iyiydi. Yalnız küçük bir ilçede kaymakamın ağır baskı yaptığını öğrendik. Hayrettir, kaymakamlar içinde yalnız onu tanıyordum. Öğretmen okulunda çalışırken bana sık sık gelirdi. Edebiyata, sanata yatkın, iyi okuyan genç bir arkadaştı. Önce inanamadım, sonra açtım telefonu. Kaymakam Bey dedim, böyle mi yapacaktın? Her ilçede tüm arkadaşlarımız boykota girdi. Yalnız siz baskı yapıyormuşsunuz. Nasıl iştir bu? Önce bir bozuldu. Baskı yapmıyorum abi. Size yanlış duyurmuşlar dedi. Hayır, yanlış falan değil. Bana bakın. Bugün aydınların namus günüdür. Lütfen ona göre davranın. Biz haklıyız bu işte. Hiç unutmam, bir arkadaş boynuma sarıldı. Yaşa abi dedi. Gözünü seveyim senin. Gene de en az katılım o ilçede oldu. Öbür ilçelerde yarı yarıya, hatta birisinde tamamına yakın öğretmen arkadaşımız boykota katıldı. Öğleye doğru genel merkezden telefon aldım. Türkiye'de 70 binden fazla öğretmen boykottaydı. Arkadaşlar çalıp oynamaya kalktılar. Yok dedim. Sessiz yapalım bu işi. Ertesi günlerde olayı basından ilgiyle izledik. Evet, tahminlerin üstündeydi. Tüm baskılara karşın 70 bine yakın öğretmen boykottaydı. Genel merkezde 40 bin olsun yeter deniyordu. İyi bir sonuçtu gerçekten. Bunca öğretmen işlerini, geleceklerini tehlikeye atacak derecede bunaldıklarını anlatmış oluyorlardı. Bu arada neler oldu? Çok güvendiğimiz bazı arkadaşlar yalpaladılar. İkili oynadılar. Bazıları dün benim dersim yoktu, onun için okula gelmedim deyip yarıda bıraktılar. Bazıları sonradan rapor alma peşine düştü. Herkesin inancı, kişiliği döküldü ortalığa. İlginç durumlarla karşılaştık ve çok şeyler öğrendik. Ben karımın durumunu merak ediyordum. Ankara'dayken ikimize birden açığa alabilirler, zor duruma düşeriz, sen istersen girme ya da okulundaki duruma bir bak, ona göre hareket et demişti. Hayır, ben boykota girerim, ne olursa olsun girerim. Sonra kendime saygım kalmaz demiştim. Ne yapmıştı acaba? O tarihte evimizde telefon olmadığı için durumu öğrenemiyordum. Üçüncü gün akşamı Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Merkezi'nden telefon etti. Halise okulunda tek başına boykota girmiş, Milli Eğitim Müdürü tarafından açığa alınmış. Ama merak etmemeymişim, gerekli girişimlerde bulunacaklarmış. O tarihte Ankara Milli Eğitim Müdürü kimdi dersiniz? Bizim eski Amasya Müdürü, hani sonradan Edirne'deki. Hizmetinin karşılığını görmüş ve Ankara'ya alınmıştı. Bu eski arkadaş hakkında fazla söz ettiğim için sıkılıyorum. Ne yapalım ki? Yaşam koşulları bizi hep karşı karşıya getirdi. Çok sonraları, bu kez ters konumda, bir kez de yüz yüze gelecektik. İşte asıl o zaman kızdığımı, hatta iğrendiğimi söyleyip bitireyim konuyu. Karımın durumu için üzülmüştüm. Bizi de burada açığa alırlarsa zor durumda kalacaktık. Maaşlarımızdan başka gelirimiz yoktu. Ama bunca öğretmen nasıl açığa alınırdı? 4 gün bitip de okula döndük ki, üf, suratlar altı karış, okul müdürü, öbür arkadaşlar söz üstüne söz diziyorlar. Hiç karşılık vermedik. Derslere girdik usulca. Basının günlerce konusu oldu. Nerelerden neler geçmemiş. Maaş kesilmeleri, ücret kesilmeleri, açığa alınmalar, mahkemeye verilmeler aylarca sürdü. Biz de verildik mahkemeye. Hatta ben Ankara'ya geldikten sonra da ifadem alındı. Tahrik ve teşvik etmişim. Hayır dedim. Kimseyi teşvik etmedim. Kendim boykota girdim. Aylarca sonra mahkeme ilamı geldi. Hepimiz de beraat etmişiz. Bu konuda ilginç bir durumu daha ekleyeyim. 15 yıl sonra ben çoktan emekli olmuşum. İl Disiplin Kurulu'ndan tekrar yazılı ifademi istediler. Boykota katılıp katılmadığımı soruyorlardı. Güler misiniz, ağlar mısınız? Evet, katıldım dedim. Gene bir yıla yakın bir süre geçti ve kırmızı aylı zata mahsus kapalı bir zarf geldi. Zaman aşımı olduğu için cezaya gerek görülmemiş. Böyle işte bizdeki bürokrasi. 12. ayrımın sonu, sayfa 208.